Ayrım 47, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 424. 9. bölüm, aldanmak istemeyenlere notlar. Fransızlar 19. yüzyılda üniversitelerinde okuyan doğulu öğrencilere ikinci sınıf eğitim verildiğini vurgulamak için değersiz bir diploma verir ve üzerine de şark için yeterli anlamına gelen Bon Pour L'Orient yazarlardı. Adı Guillaume Perrier. 2004'ten beri İstanbul'da gazetecilik yapıyor. Yazıları başta Le Monde olmak üzere Le Point, Elle gibi dergilerde yayımlanıyor. Adı Laure Marjan. 2013'ten beri Türkiye'de Fransız Le Figaro gazetesi muhabiri olarak görev yapıyor. Birlikte Türkiye ve Ermeni Hayaleti, Soykırımın İzinde Adımlar adlı kitap yazdılar. Türkçe çevirisi İletişim Yayınları'ndan çıktı. Kitaba geçmeden önce bu ikiliyi tanımanızı isterim. Bunlara göre Kemalistler faşist, KKTC Kıbrıs'ın işgal altındaki bölgesi. Fransız Cumhurbaşkanı'na Türkiye ziyaretinde Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Malouda tarafından hediye edilen forması için artık Orlan'ın çöpleri çıkarırken kıyafeti hazır diye yazabilecek alay içindeler. Arda Turan'ın takımı Atletico Madrid'in Azerbaycan forma reklamını kabul etmesine bile dil uzattılar. Bu Fransız ikiliyi yurt dışında yaşayan Ermeni diasporası çok tutuyor ve birçok Avrupa ülkesinde medya turuna çıkartıyor. İster söyleşi ister fotoğraf sergisi olsun, sözde soykırım ile ilgili her çeşit etkinlikte konuşmacı olarak yerlerini alıyorlar. Her fırsatta Türkiye'nin sözde Ermeni soykırımını kabul ederek Ermeni mallarını geri vermeye çağırıyorlar. Şaşırmayınız, bu sözlerini İstanbul'daki Fransız Kültür Merkezi'ndeki Ermeni soykırımı toplantısında bile söylediler. Şimdi kitaba dönebiliriz. Kitap 18 bölüm ve genelde hep aynı hikaye var. Ziyaret ettikleri köylerin ihtiyarları, buralarda yaşlı bir Ermeni var deyip bu ikiliyi gönderiyorlar. İkili o ihtiyarla konuşuyor. Tehcir yaşandığında henüz yeni doğmuş, kimlikleri saklı tutulan, tanıkların tümü toplumsal baskıdan çok korkuyor. Ama ilginçtir, bu ikiliyi görünce dilleri çözülüveriyor ve Türklerin yapmış oldukları vahşeti en canlı şekilde anlatıveriyor. Gazeteci ikili kesik başların, karınları deşilen kadınların, nehirlerde boğulan bebeklerin tüyler ürpertici hikayelerini kendileri yaşamışçasına yazıyor. İkili hayal gücünde de sınır tanımıyor. Dersim olaylarını, Atatürk Türkiye'sinin 1915'te soykırımcı Türklerden kaçan Ermenileri korumuş Kürt aşiretlerine ödettiği bedel olarak tanımlıyorlar. Türk askerlerinin Dersim bölgesinde sünnetsiz erkek çocukları aradıklarını, yine yaşı 90 civarında olan ve adı saklı birinden duyup yazıyorlar. Bu ikiliye göre soykırım kesin, tartışılmaz. Bu nedenle Türkiye ve lobicilerinin önerdikleri gibi şu ya da bu devletin bir komisyon toplamasına gerek yok. Cehaletle yazılı kaynaklar ve gittikçe daha rahat erişilen Osmanlı ya da özellikle Alman arşivleri soykırım olduğunu kanıtlamaya bol bol yetiyor diye yazıyorlar. Kendileri zahmet edip bırakın Osmanlı'yı, Alman arşivlerine, hatta Deutsche Bank arşivine bakmıyor. Rusya kaynaklarından filan bahsetmeye gerek yok, amaçları belli. Fransa'da Yahudilere ölüm anlamına gelen Mort aux Juifs gibi köy ismi barındıran bir ülkenin gazeteci ikilisi Anadolu'da gittikleri köy ve kasabaları kitaplarında hep eski isimleriyle yazıyor. Ve herhalde dilimizi sular seller gibi konuşuyorlar ki değiştirilen köy isimlerinin gülünç hatta abuk sabuk olduğunu belirtiyorlar. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü malum ikili Türklerin diğer halklar ve Ermeniler karşısında üstünlüğünü kutsayan ırkçı bir slogan olarak nitelendiriyor. Peki bu çok bilmiş ikili Fransız kendi ülkelerinin Katalan kökenli başbakanının daha geçen Nisan ayında Fransız olmaktan gurur duymalıyız demesini nasıl yorumluyorlar? Geçelim. Afrika'daki sömürgelerine hiç girmeyelim. Sarkozy'nin Cezayir için özür dilemeyeceğini söylemesini unuttular mı? Sonuçta Fransız tarihçi Maxime Gouin, ikilinin kitabındaki hataları tek tek ortaya çıkardı. Bu ikiliden hiçbir yanıt gelmedi çünkü amaç başkaydı. Napolyon'un dediği gibi para, para, para. Portekiz'de Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşı Kalust Gülbenkian tarafından kurulmuş bir vakıf var. Bu vakfın 2012 yılı faaliyet raporunda bilimsel araştırmalar için ödenek başlığı altında bir isim yer alıyor. Guillaume Perrier, Ermeni soykırımı ile ilgili bir kitabın hazırlık araştırması için 3000 euro. Demek ikilidin kitabı ısmarlanmıştı. Peki kitabın teşekkür listesinde Osman Kavala'dan Oral Çalışlar'a, Cengiz Aktar'dan birçok kişi ve derneğe yer veren bu ikili, para aldıkları Gulbenkian Vakfı'ndan neden hiç bahsetmiyorlar? Son zamanlarda Türk Devleti tarafından kiralanan Fransız inkarcılar olduğundan dem vuran bu ikiliye sormak gerek. Kiralanan siz değil misiniz? Gulbenkian Vakfı ile pazarlık nasıl yapıldı? 3000 euronun sadece hazırlık aşaması için olduğu belirtilmiş. Gerisi geldi mi? Kayıtlara girmesin diye bir kısmı elden mi verildi? Bu düzmece söyleşilerin yapıldığı, kimlikleri saklı tutulan tanıklara para verildi mi? Sürekli mal varlıklarının iadesini vurgulamaktaki amacınız Gulbenkian Vakfı'nın isteği mi? Sipariş üzerine yazılan ısmarlama bir kitap eğer gazeteci iseniz içinize sindi mi? Le Monde kurucusu Hubert Beaumarais'in sözünü bilir misiniz? Aynı anda hem paranın hem hakikatin emrinde olunmaz. Ama burası şark. Yuttur yutturabildiğin kadar. Ve biz bu araştırıcıları hep biliriz. Her yerdeler. İsviçre'deki Ermenistan Derneği 3800 imza toplayarak parlamentoya başvurdu. Soykırımı kabul edin. Derneği başındaki kişi İsviçre vatandaşıydı ve 1969-70 yıllarında İstanbul Avusturya Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştı. Boş vakitlerinde Ermeni meselesini araştırınca ABD'nin ilgisini çekti. Ermeni meselesini incelemesi için Beyrut'a gönderildi. 10 yıl boyunca yaptığı çalışmalar karşılığında ABD'den para aldı. Örnek olayları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Sahiden 1915'te ne oldu? Aslında ne oldu? Türkiye'ye bu kadar kin duymalarının sebebi ne? Sahiden soykırım oldu mu? Önce sürece bakalım. Tarih 30 Ekim 1914. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katıldı, 9 cephede savaşmaya başladı. Kafkasya cephesinde Ruslara karşı, Sina ve Filistin cephesinde İngilizlere karşı, Irak cephesinde İngilizlere karşı, Hicaz ve Yemen cephesinde İngilizlere ve Araplara karşı, Çanakkale cephesinde İngilizlere ve Fransızlara karşı, İran cephesinde İngilizlere ve Ruslara karşı, Galicia cephesinde Ruslara ve Avusturya Macaristan'a karşı, Balkan cephesinde İngilizlere, Fransızlara ve Sırplara karşı savaşmaya başladı. Konumuz Ermeni meselesi olduğu için Doğu cephelerinde olanları özetlersem, tarih 6 Ocak 1915. Osmanlı'nın Sarıkamış harekatı başarısızlıkla sonuçlandı. 130 bin askerinin yarısını kaybetti. Kışın ardından Rus ordusu Anadolu'ya yürümeye başladı. Ermeni gönüllü tümenleri Rus kuvvetlerinin başarısında önemli etken oldu. Tarih 3 Şubat 1915. Osmanlı'nın Süveyş kanalı ve Mısır'ı ele geçirmek için yaptığı 1. Kanal Harekatı 15 Şubat'ta başarısızlıkla sonuçlandı. Irak cephesinde Bağdat düşmek üzereydi. Buralarda da cephe gerisindeki Ermeni komitecilerin saldırıları arttı. Kanal seferi sırasında Osmanlı ordusu içinde bulunan Ermeni askerlerin silahlarıyla birlikte İskenderun'a çıkarma yapan İngiliz askerlerine sığınması, tehcir kararının alınmasını etkileyen önemli olaylardan biri olacaktı. Tarih 19 Şubat 1915. Müttefikler Rusya ve Ermenilere yardım için Çanakkale Boğazı'nı geçmek amacıyla önce deniz, ardından kara harekatına başladı. Babı Ali İstanbul'un boşaltılması için hazırlıklar yaptı. Ermenilerin İstanbul'da büyük bir eyleme kalkışacakları istihbaratları vardı. Tarih 27 Şubat 1915. Osmanlı ordusu başkomutanlığı askeri birliklere gönderdiği talimatla Ermenilerde yakalanan silah, bomba ve bir takım şifre belgelerinin bir ayaklanma hazırlığını gösterdiğini, bu sebeple ordudaki Ermeni askerlerin silahlı hizmetlerde kullanılmaması, her yerde uyanık davranılarak gerekli tedbirlerin alınması, ancak Ermeniler içinde devlete sadakatle bağlı olanlara zarar verilmemesi emredildi. Tarih 12 Nisan 1915. Irak cephesinde Yüzbaşı Süleyman Askeri Bey Basra'yı geri almak amacıyla taarruza başladı ve alamayınca intihar etti. Tarih 18 Nisan 1915. Ermeniler Bitlis'te ve bir gün sonra Van'da isyana başladı. Ardından Muş, Erzurum, Zeytun'da ayaklandı ve Ermeni çeteleri katliamlara başladı. Gelelim kim Ermenilerin her yıl dünyanın birçok ülkesinde soykırım olarak andığı tarihe. Tarih 24 Nisan 1915. Osmanlı Dahiliye Nezareti 14 vilayet ile 10 mutasarrıflığa gönderdiği genelgede Hınçak, Taşnak ve benzeri Ermeni komitelerinin kapatılması, belgelerine el konulması, liderleri ve zararlı faaliyetleri bilinen Ermenilerin gözaltına alınması ve bunlardan bulundukları yerlerde sakıncalı görülenlerin Ermeni olmayan yerlere gönderilmesi talimatını verdi. Tarih 25 Nisan 1915. Sabah gün ışırken donanmanın yoğun ateş desteğiyle İngilizler Çanakkale Seddülbahir'in 5 ayrı bölgesine asker çıkarmaya başladı. 9 ay sürecek tarihin gördüğü en kanlı cephe savaşı başlamış oldu. Mustafa Kemal bu tarihten itibaren 10 Aralık 1915'e kadar aralıksız olarak 7 ay 15 gün süreyle bu amansız savaşa katıldı. Ermenilerin umudu İstanbul'un düşmesiydi ama Çanakkale direniyordu. Tarih 30 Nisan 1915. Alman Büyükelçisi Hans Freyer von Wangenheim, Almanya Başbakanı'na gönderdiği raporda şöyle dedi. Birçok Ermeni ev ve kilisesinde patlayıcı maddeler, bombalar ve silah bulundu. Padişah 5. Mehmet'in tahta çıkışının yıl dönümü olan 27 Nisan günü Bab-ı Aliye ve bir kısım resmi binalara bombalı saldırılarda bulunacak olmaları nedeniyle 24-25 Nisan gecesi ve ertesi günü akşamı İstanbul'daki Taşnak İhtilal Örgütü üyesi 500 kadar Ermeni tutuklandı. Bu kişiler Anadolu'ya yollandı. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorp savaş sonrasında 20 ve 21 Mayıs 1919 tarihlerinde İstanbul'dan gönderdiği şifreli telgrafta tutuklanan Ermenilerin müttefik ordularına hizmet eden Ermeni gönüllüler ve Müslüman katliamı sorumluları olduğunu bildirdi. Mısır'daki İngiliz askeri ofisine göre sayı 1800'dü. Fransa Dışişleri Bakanlığı'na göre sayı 2500'dü. Osmanlı kayıtlarına göre 2345 kişiydi. Bunlara ne yapıldı? Yargılandılar. Örneğin o tarihte İstanbul'da ikamet eden 77.735 Ermeniden sadece 235 kişi tutuklandı ve bunların İstanbul'da bulunması tehlikeli bulunan 155'i Çankırı'ya, 70'i Ankara Ayaş'a tehcir edildi. Dipnot: aslında sayı 356'sı Taşnak, 173'ü Hınçak, 72'si Ramgavar ve 9'u farklı Ermeni örgüt mensubu 610 kişiydi. Çoğu adreslerinde bulunamadı. 44'ünün yurt dışına çıktığı tespit edilebildi. Yapılan aramalarda şunlar bulundu: 19 adet Mauser, 74 adet Martin, 111 adet Winchester, 96 adet Mannheer, 78 adet Gra, 358 adet Filovir tüfekleri ile 3591 adet tabanca ve 45.221 tabanca mermisi ve benzerleri. Amaçları belliydi. Çanakkale geçilseydi isyana başlayacaklardı. Tarih 8 Mayıs 1915. Çankırı'ya gönderilen Vahram Torkomyan, Agop Nargileciyan, Karabet Keropoyan, Zare Bardizbanyan, Pozant Keçiyan, Pervan Tolayan, Rafael Karagözyan, Diran Kelekyan ve Vartabet Gomidas serbest bırakılarak İstanbul'a döndü. Dipnot: Besteci Vartabet Gomidas tedavi amacıyla Viyana'ya gitmek için 30 Ağustos 1917'de dahiliye nezaretinden izin aldı. Türkiye'ye dönmedi. Hayatının son 20 yılını Paris'teki bir sanatoryumda geçirdi. Çankırı'da 13 gün kalan Gomidas'ın Paris'e heykeli dikildi. Daha sonraki günlerde Hayık Hoca Saryan, Agop Beyleryan, Vartanes Papasyan, Serkis Cevahiryan, Kirkor Celalyan, Baban Bardizbanyan, Apik Canbaz, Vahan Altunyan, Ohannes Terlemezyan, Bedros Manukyan, Mıgırdiç İstebniyan, Leon Kigorkyan, Serkis Şahinyan, Ohannes Hanisyan, Artin Bogasyan, Akrik Keresteciyan, Zara Mumcuyan ve diğer 35 kişi serbest bırakıldı. Hayık Tiryakiyan, Azad Amart gazetesi sahibiyle aynı adı taşıdığı için Doktor Allah Verdiyan ise oğlu yerine yanlışlıkla tutuklandıkları anlaşılınca serbest bırakıldılar. Tek kıstas vardı: suçlu mu suçsuz mu? Yargılanmalar çeşitli mahkemelerde sürdü. Suçsuz kalan bırakıldı. Örneğin suçlu görülen Andon Panosyan'ın İstanbul'a dönmek için verdiği af dilekçesi kabul edilmedi. Arşak Diradoryan da dönemedi ama muhtaç olduğunu beyan etmesi üzerine yevmiye veya para verildi. İstanbul dışında da aramalar ve tutuklamalar yapıldı. Örneğin İzmir'de 16 kişi tutuklanarak divanı harbe verildi. Avukat Parsih Gülbankyan tarafından satın alınıp Taşnak Kulübü olarak kullanılan binada 10 gaz tenekesi içinde 180 kilo dinamit bulundu. 1915 yılında Kütahya sancağında 3578 Ermeni yaşamaktaydı. Kütahya Çini sanatının erbabıydılar. 235 kişi Çankırı'ya gönderildi. Aydın vilayetinde toplamda 250, Samsun'da 32, Kayseri'de 30, Urfa'da 12, Diyarbakır'da 120, Antep'te 19, Elazığ'da 14 kişi tutuklandı. Düşününüz ki Sivas'ta 15 bin Ermeni Rus ordusuna katılmıştı. Bir o kadar kişinin de silahlandırıldığı iddia ediliyordu. Aramalarda 472 adet tüfek, 752 tabanca, 44 dinamit, 38 bomba, 13 teneke barut, 6359 adet cephane bulundu. Böylesine bir savaş atmosferinde 53.675 Sivaslı Ermeniden 20 kişi tutuklandı. İşte buna soykırım günü diyorlar. Acılar karşılaştırılamaz, yarıştırılamaz ama gelin görün ki sürekli abartılı istatistik rakamları vererek büyük bir acı soykırım yalanıyla kabul ettirilmeye çalışılıyor. Madem öyle biz de rakamlara bakalım. Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni nüfusu. Ermeni Patrikhanesi'ne göre 2,5 milyondu. Lozan Konferansı'ndaki Ermeni heyetine göre 2,2 milyondu. Fransız Sarı Kitabı'na göre 1,5 milyondu. İngiliz yıllığına göre 1 milyon 56 bindi. Osmanlı resmi belgelerine göre ise 1893 nüfus sayımına göre 1 milyon 1465'ti. 1906 nüfus sayımına göre 1 milyon 120.748'di. 1914 nüfus sayımına göre 1 milyon 122.850'ydi. Peki 27 Mayıs 1915'te kabul edilen ve 1 Haziran 1915 tarihi itibariyle yürürlüğe giren tehcir kanunu ile sevk edilen Ermeni nüfusu ne kadardı? İngiliz Savaş Propaganda Bürosu Wellington House çalışanı Arnold Toynbee editörlüğündeki Mavi Kitaba göre 1 milyon ile 1 milyon 200 bin Ermeni arasındaydı. Bunlardan 600 bini hayatını kaybetmişti. ABD resmi kaynaklarına göre rakam 486 bin kişiydi. Osmanlı kayıtlarına göre ise tehcir edilenler 428 bin 758 kişi. Öyle abartıyorlar ki sanırsınız Anadolu vilayetlerindeki tüm Ermeniler tehcire tabi tutuldu. Oysa Adana'da 14 bin Ermeni tehcire gönderilirken 16 bin Ermeni yerinde kaldı. Harput'ta 51 bin Ermeni tehcire gönderilirken 4 bin Ermeni yerinde kaldı. Sivas'ta 136 bin 84 Ermeni tehcire gönderilirken 6 bin 55 Ermeni yerinde kaldı. Afyon'da 5769 Ermeni tehcire gönderilirken 2222 Ermeni yerinde kaldı. Maraş'ta hiç tehcir olmadı, 8845 Ermeni yerinde kaldı. Memleketim Çorum'da ise 1231 Ermeni nüfusun hepsi tehcir edildi. Dipnot: hemşerim Vahram Dadrian tehcirde 15 yaşındaydı. Kapağına ailesinin fotoğrafını koydu. Tehcir günlüğü, To the Desert kitabı 1945'te ABD'de basıldı. Maddi hataların bulunduğu kitap Ermeni diasporasının baş ucu eseri oldu. Çorum 1845 temettuat defterinde gayrimüslimlerden bahsedilmiyor. 1858 yılında kilise yapmak için padişahtan izin aldıkları göz önüne alınırsa Ermenilerin bu iki tarih arasında Çorum'a yerleşmeye başladıkları söylenebilir. Çorum Şeriye sicillerinde 1860'lı, 1870'li ve 1880'li yıllarda çok sayıda Ermeni'nin şehirde ev, dükkan, arsa, tarla ve bağ aldıkları görülüyor. Dadrian ailesi Kayseri'den gelmişti. 1874'te 60 olan Ermeni nüfusu 1915'te 1231 olmuştu. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Ermenilerin Osmanlı'nın sürgün yeri Çorum'a ilgisinin sebebi neydi? Osmanlı'yı saran ayrılıkçı Ermeni olayları Çorum'da da yaşandı. 1893'te 30 Ermeni tutuklandı. Karşılıklı cinayetler işlenmeye başlandı. Merzifonlu Zelamoğlu Ohannes isimli bir Ermeni memleketine dönerken öldürülürken Ermeniler de Osmancık postasına saldırıp Şişli Bel Karakol Hanesi efradından İbrahim'i öldürdü. Osmancık Derbençi dağlarında 26 Ermeni komitacının silah eğitimi aldığı ortaya çıkarıldı. Yani tehcir bir günde olmadı. Bu arada küçüklüğümde Serope adlı bir yaşlı Ermeni iki kızıyla kentte yaşardı. Süt satarlardı. Demek tehcirden sonra dönenler olmuştu. 47. ayrımın sonu. Sayfa 431.